Zihnipolitik'in ikinci sezon ikinci bölümünden merhaba. Yanlış bilgi ve bilgi düzensizliğini konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Bölüm Başkanı Erkan Saka ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkürler davet için de.
Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Erkan hocamın çalıştığı alanlar arasında dijital kültür, dijital etnografi, dezenformasyon ve sosyal medya çalışmaları gibi alanlar var. Bugün de yanlış bilginin aslında sosyal hayatın o yolculuğunu ve bu yolculukta mesajlaşma uygulamalarının, karanlık sosyal ağ diye geçen mesajlaşma uygulamalarının nasıl bir rol oynadığını konuşacağız. NewsLab Turkey'de Şubat ayında çıkan makalenizden aslında başlamak istiyorum ben. Bu yanlış bilginin sosyal hayatından bahsediyorsunuz. Bu yanlış bilginin sosyal hayatı nerede başlıyor ve bu sosyal teknolojiler yanlış bilginin üretiminde ve yayılımında nasıl bir rol oynuyor?
Ya aslında belki orada yeterince açamadım. Hani daha da bu konuda yazmaya devam edeceğim. Benim hani vurgulamaya çalıştığım şu, hani genellikle böyle bir teknolojist ya da böyle indirgemeci çözümler sunuluyor yanlış bilgiye. Yani mesela bütün şey de buna dahil, hani teyit organizasyonları bence çok hayati bir iş yapıyor. Ama onlarla da bitmeyecek bir iş bu. Yani bunun böyle daha hayatımızın, gündelik hayatımızın içine yerleşik bir tarafı var. Yanlış bilgi dediğimiz şeyin. O yüzden de hani çözüm de yine daha böyle hep beraber, hani gündelik hayata da sızarak bir bakıma olması gerek. Yoksa öteki türlü hani biraz böyle kısır döngüde devam edeceğiz. Bir de tabii şey var, yani gerçekten yanlış bilgi ne? Hani orada da işte bu, siz zaten belki başka programlarda hani komplo teorilerine ya da başka şeylere de değineceksiniz. Yani böyle çok az aslında elimizde evrensel doğru var. Çoğu şey tartışmalı. Hani belki bilimsel, işte artık hani inkar edilemez şeyler bile bu arada tartışılmaya başlandı. Hani düz dünyacıları düşünüyorum. Ama hadi onları bir tarafa bırakalım. Özellikle sosyopolitik alanda böyle kesin bir doğru bulmak zor. Ve o yüzden de yani yanlışlanabilecek bir sürü görüş ortaya çıkabiliyor. Çok doğal geliyor bana bu. Yani kimseyi de, yani böyle çok, nasıl diyeyim, hani tabii ki sert de eleştirebiliriz bazen ama eleştirebilecek durumda da görmüyorum çoğu durumda. Daha hani bu olayı anlamamız lazım önce. Yani şimdi şey de mesela hani bu aşı karşıtlığı ya da aşı neden ona en azından karşıtlık olmasa bile başka bir kelime vardı. Hani tedirginliği değil de mesela yıllarca, on yıllarca şey üzerine çalışıldı. Big Pharma'nın, büyük ilaç sektörünün aslında tek devlerinin ne kadar aslında hani pek de hastayı düşünen değil, kar odaklı olduğuna dair büyük bir literatür var. Şimdi Bill Gates mesela bambaşka bağlamda aslında, hani bu iddia edilenlerden değil ama Bill Gates de mesela öyle çok da sicili temiz birisi değil. Hani işte özgür yazılım hareketine karşı yaptıkları dan tutun da en son yine aslında aşıların bedava dağıtılmasına itiraz etmesine kadar, hani Biden yönetiminin öyle bir tasarısı vardı. İlk karşı çıkanlardan biri. Hani şimdi sicilleri kötü böyle ya da karmaşık olunca bugün hani birden aşı sektörü ortaya çıktığında, bu aşı olayı, bir sürü insanda şüphe oluşabiliyor. Bu arada tabii ki daha böyle kötü niyetli ve kar odaklı bundan beslenenler var, o ayrı. Ama çoğunluk için böyle kötü niyetli diyemeyiz. Bu karmaşıklık içinde yani böyle yanlış bilgi diye düşüneceğimiz durumlar ortaya çıkıyor. Onun için çok yadırgamadan, çok böyle sert eleştirmeden bu durumu anlamaya çalışmamız lazım. Yani diyalog kesin gerekiyor bu tip şeyler, durumlarda. En azından bunu söyleyebilirim. Bir de bütün bunlar olurken de yine belki o sosyal hayatın başka bir tarafı, genel olarak da hani yazıda da vurgulamaya çalıştığım gibi yani bir defa uzmanlık alanlarına karşı dair ciddi bir güvensizlik var. Yani bu 10 yıllardır devam ediyor, yeni bir şey değil. Artık öyle bir noktaya geldi ki gerçekten yani bir sürü uzman diye gördüğümüz kişinin ya bu nasıl uzman dedirtebileceği bir noktaya geldik. Hani sıradan insanlar da bu durumdan rahatsız tabii ve güven vermiyor. Bu şimdi bir kere de bir günde çözülecek bir şey değil. Bu bir süreç Buna kafa yormamız lazım. Bu uzmanlık paradigmaları niye bu noktaya geldi? Yani tıbbından hukukuna, biz bilim ve teknolojiden bir sürü alana, hani her alanda bunları gördük. O yüzden daha geniş bir çerçeveden bakılması gerektiğine inanıyorum. Ama tabii ki bu arada yapılan her şey de çok güzel, yine de hiçbir şey boşa gitmiyor. Ama çerçeveyi kaçırırsak tabii çözemeyeceğiz gibi. Evet, burada durayım.
Evet, yani güzel bir noktadan başladık aslında. Çünkü çoğunlukla hani yanlış bilgiyi kim yanlış olarak adlediyor ve bu şekilde damgalıyor. Çünkü çoğu zaman yanlış bilgi olan, yanlış bilgili olarak damgalanan bir şey zaman geçtiğinde rahatlıkla doğru olarak kabul edilen bir bilgiye de dönüşebiliyor. Çok belirsiz bir bilgi ortamındayız, bilgi ekosistemindeyiz. O yüzden ötekileştirmeden, anlayışla bu durumu anlamaya çalışarak bakmak gerekiyor. Peki burada yani karanlık sosyal ağ diye geçiyor. Dark social diye geçiyor.
Evet.
Mesajlaşma uygulamaları çok böyle kendine has bir rol oynuyor diyebiliriz aslında. Çünkü mesela bu Wardle ve Deraksa'nın bir bilgi düzensizliği çerçevesi var, kavramsal çerçevesi. Orada üç farklı süreçten bahseder. Hani yaratım süreci, creation, production, üretim süreci ve dağıtım süreci, distribution. Aslında bu süreçten, üç süreçten ilkine karşılık geliyor sanırım karanlık sosyal ağlar dediğimiz mesajlaşma uygulamaları. Yani orada hani bir yaratım şeyi diyebiliriz belki, hani fabrikası mı diyelim. Artık
evet, evet. Diyebiliriz. Şimdi bak, bu da az önce konuştuğumuzun başka bir tarafı. Yani aslında hani bu karanlık sosyal ağ deyince tabii böyle çok böyle şey geliyor, ürkütücü geliyor. Yani bu aslında encrypted denen şifreli sosyal ağlar, özellikle o kastediliyor. Yani bildiğimiz WhatsApp aslında, ya da işte daha böyle hani kapalı sayılabilecek işte Facebook grupları, Telegram grupları. Ya da hani daha hani enkripto olarak daha güçlü olan Signal. Aslında hani bildiğimiz şeyler bir bakıma. Böyle adını da karanlık koyunca çok böyle korkutucu gibi geliyor olabilir bazı dinleyicilere. Tabii bir de daha önce Dark Web vardı. O ayrı. Hani ya da Deep Web denen şey. Bu şimdi ilginç bir nokta. Aslında bir taraftan bakın, enkripte olması, daha hani şifrelenmiş olması mesajların kişisel veri açısından önemli bir şey. Çünkü kaç 10 yıldır yaklaşık bir kişisel veri ve mahremiyet meselesi tartışılıyor. Yani sosyal ağlar bunu bir artık marka değeri olarak sunmaya başladılar. İşte WhatsApp niye bunu yaptı? İşte birebir en azından yazışmalarda şifreli olduğu, hani başkalarının onu okuyamayacağı, hani mahremiyetinizin sağlandığı şeklinde bunu sundu. İşte iPhone'un kendine göre bazı hani güvenlik önlemleri var. Bunlar aslında güvenlik önlemi. Bunlar aslında marka değeri açısından önemli şeyler. Ama işte bakın, güzel olarak sunulan bir şey, olumlu bir şey, bir tarafta olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. İşte o yüzden zaten bilgi düzensizliği böyle kolay çözülecek bir şey değil. Yani bir taraftan hani bunu istiyoruz. Çünkü kişisel verilerimiz çok ortada. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ama böyle bir yerde de bu sefer de yanlış bilgi ya da komplotörleri ya da neyse adını dezenformasyon buradan da yayılabiliyor. İlginç bir denge bu. Hani onu altını çizmek istedim. Şimdi son zamanlarda bu alanda daha çok çalışma, yani daha çok yapılmasa da gündem olan bir alan. Çünkü açık internetle ilgili çok sayıda çalışma var. Twitter ya da işte daha açık bir şekilde erişilen Facebook'un kamuya açık tarafı ya da işte Instagram vesaire, hani buralarda çalışma kolay, hani böyle veri çekilip veri analizi yapılması mümkün, ama kapalı alana girilemiyor, yani enkripte olduğu için, şifreli olduğu için. Haliyle orada ne dönüyor, orada ne pişiriliyor, işte o riskli bir alan. Bir de özellikle son yıllarda artık hani kamuoyunun da baskısıyla İşte aşırı sağcılar, Amerika'daki bu alt-right falan da böyle atıldı hani büyük sitelerden falan. Ama enkripte bir işler çeviriyorlarsa hani o kapalı kapılar ardında onu göremiyoruz. Şimdi o deplatforming denen duruma karşı da bu enkripte mesajlaşma programları gayet iyi bir rol oynuyor. Onlara böyle davetkar bir yerde duruyor. Şimdi o bakımdan evet, hani burası bir çalışma alanı. Yani burada bir şeyler pişirilebiliyor, üretilebiliyor. Bununla beraber nasıl diyeyim, bir iki yıl önce daha büyük bir kaygı ile bakıyordum. Sonra kendime küçük bir araştırma da yaptım. Böyle Türkiye'deki bu mesajlaşmalarla dair, bu yazılımlara dair. Ya aslında o kadar da ne bileyim, yanlış bir bulgu olabilir henüz. Daha da çalışmak lazım ama o kadar da kaygı verici değil. Şundan dolayı değil. Ya orada ne üretildi aslında dışarıya sızıyor zaten. Yani sızmak zorunda. Yani hani zaten amaç kamuya yayılmaksa, evet belki çıkış anını göremiyorsun hani kimler ne üretiyor diye, ama onu açık alanda mesela Twitter'da yaymak zorundalar zaten. Twitter'a da yaymaya başladığı anda zaten kimlerin yayıcı rolü oynadığı tespit edilebiliyor. O bakımdan hani şey için daha kriminal boyutlara ayrı bir bakmak lazım, ama bu bizim alanımız olmadığı için. Yani gerçekten işte hani daha teröristik bir şey organize ediliyorsa onu hani onun şeyi ayrı zaten ilgi alanı, ama bizi eğer kamuya yayılan bilgi düzensizliği ilgilendiriyorsa orada kalmayacak o bilgi. Biz hani kaynağın neresi olduğunu bakabilir, hatta bazı durumlarda girebiliriz. Çünkü bazı Telegram grupları aslında öyle çok küçük de değil. Hani kampanya yapabilmek için aslında herkesi de açık. Özellikle sizi tespit etmiyorlarsa. Hani böyle ne bileyim 5000 kişilik grup var zaten. Hani giriyorsunuz ve takip edebiliyorsunuz. Yani orada diyorlar ki Twitter'da şöyle bir kampanya yürütelim. Ya da şu kişi gıcık ediyor bizi. Hani ona yüklenelim diyorlar. Zaten onu görüyoruz. Hani bir tamamen erişim yok da diyemeyiz. Daha küçük çaplı belki oluşumları hani erişmemiz daha zor olur, ama onlar da kendini dışarıya sunmak zorundalar. Sunmaya çalıştıkları anda da hani biz onları buluyoruz zaten, görüyoruz. Bilmem anlatabildim mi bunu? Hani o yüzden hani ben kaygılanmadım, ama tabii ki bu mesela güvenlik güçleri ayrıca kaygılanabilir. Çünkü hani enkripte mesajlaşma onlar için evet başka hani tehlikeler, başka olasılıklar doğurabilir. Ama bilgi düzensizliğinde böyle bir durum gözlemliyorum.
Peki şöyle ek bir soru sorabilirim burada. Mesela şey görmüştüm. The Atlantic'de yayınlanan bir makale. Reni DiResta yazmış. Hı-hı. It's not misinformation, it's amplifaganda diye. Amplified propaganda. İşte evet. Şey özellikle dedikoduların ve böyle yanlış birileri hakkında üretilen yanlış böyle bilgilerin bu tarz mesajlaşma uygulamalarında sistematik ve organize bir şekilde çok güzel üretildiğini ve buradan başladığını söylüyor aslında. Hatta buna Discord'dan bir örnek veriyor. Bir politikacı hakkında bir organize bir şekilde yanlış bilginin yayılma sürecinden bahsediyor aslında. Ya burada aslında yani sizin söylediğinize karşı bir şey söylemiş gibi oldum, ama belki hani
söyle. Yok, güzel bir nokta.
Ya burada bir potansiyel barındırmıyor mu sizce?
Tabii ki barındırıyor. Yalnızca yani tabii ki o kesin bir çalışma alanı zaten. Yalnızca hani böyle bilinemezlik ya da bir aşırı, belki daha büyük bir moral panik durumu yaratılmasın. Onu vurguluyorum. Öteki bir de mesela bu sirkülasyon kısmı farklı. Hani biraz görüyorum bunu. Hani bu yayılmaya başladığı anda aslında detect edilebiliyor. Yani görülebiliyor. Mesela buna karşı taktikler geliştirilebilir. Belki biz ilk çıkış noktasını yakalayamayız. Daha işte kapalı kapılar ardında oluyor diyelim. Ama bunu yaymaya başladıkları anda daha radara girecek. Bu bilgi, yanlış bilgi. İşte orada müdahaleler olabilir. Yani hani yoksa ben bunu yok saymıyorum. Bunu altını çizeyim de. Orada mesela hani Instagram, pardon WhatsApp kendince bir çözüm buldu. Hiç yoktu. Niye bu arada? Hiç, hani ne bileyim fazla iletemiyorsunuz ya. Bir ileti belli bir miktar iletilebiliyor ancak. Hatta artık çok iletilince galiba bildirim de çıkıyor. Bu çok iletildi falan diye. Yani hiç yoktu, iyidir. Onun bile ufak tefek etkisi oldu. Şimdi hem enkripte olup hani hem kişisel mahremiyeti koruyup hem de yanlış bilginin yayılmasını engellemek mümkün. Hani böyle ufak tefek mesela mekanik diyelim hani müdahalelerle bile bu oran düşürülebiliyor. Ama onun dışında hani işte orada şey de var mesela hani geliyor önüme mesaj çok sayı çok kez bu iletildi diye. Şimdi onu mesela ben ona inanıyor muyum inanmıyor muyum? İşte orası işin sosyal hayatı yine. Yani genellikle ideolojik olarak hani hem fikir olduğumuz görüşlere daha yakınız. Ya da bizi ikna ediyor. Hani bununla ilgili çok çalışma var. Yani ben WhatsApp'ın o uyarısına rağmen o mesajı iletmeye devam edebilirim. Ve ediliyor da. Orada hani belki de biraz proaktif çözümler de gerekiyor. Yani karşı böyle hamleler ya da karşı içerik yayma durumları gibi. Yani böyle can yani o politikacı atıyorum. Tabii bu yalnızca spekülasyon yapıyorum. O zaman o politikacının PR ekibi de karşı bir kampanya yapmalıydı gibi. Hani tutar mı tutmaz mı ayrı ama en azından hani şeyi görüyoruz. Hani işin mekaniğini, yayılmasını ve ona karşı da yine belki o inbox'a bir şey düşürebilmeyi becerebilirsek daha iyi olacak. Hani biz şimdi şeyle Pointer Institute'la bir çalışma yaptık. İşte bu mesela WhatsApp üzerinden ders 10 günlük ders veriliyor falan işte. Hani İsmail Küçükkaya'nın böyle küçük videoları eşliğinde falan. İşte bu bir başlangıçtı. Yani hani yapılabilecek şeylere. Eğer dezenformasyon WhatsApp'tan yayılıyorsa o zaman WhatsApp'ta hani vatandaşların önüne başka bir şey de düşürebilmek lazım. En azından aynı tarzda gibi. Yoksa evet yani o dediğiniz kısmı kabul ettim. Yani evet bir yayılma durumu mümkün. Evet.
Bir de şey var yani o geldi aklıma. Mesela özellikle belirli bir yaşın üstündeki bu tamamen kişisel gözleme dayanıyor tabii ki bu arada. Yani belirli bir yaşın üstündeki insanların gruplarında akraba grupları vesaire. Böyle anonim köşe yazısı tipindeki yazılar böyle çok hızlı bir şekilde yayılıyor bu gruplarda. Mesela en son evet. Zelenski hakkında biraz böyle şeyde bir bel altı da vuran böyle bir yazıya denk gelmiştim. Ya bu yazılar gerçekten hani çok yaygın bir şekilde paylaşılıyor ve çok beğeniliyor nedense. Ama yani özellikle hani kişisel inançlara olan etkisi hakkında bu tarz yazıların çok yaygın paylaşılan içeriklerin gruplar içinde etkisine dair bir literatür var mı? Bir araştırma var mı sizin bildiğiniz?
Ya aslında şey böyle özellikle hemen adını veremeyeceğim ama özellikle bu Brezilya'da çok etkili oldu ya bu Bolsonaro'nun seçiminde. Onunla ilgili böyle ayda bir tane makale görmeye başladım. Bence hani WhatsApp, Bolsonaro, Brezil falan diye ararsan hani böyle bir literatür çıkmıyor. Çünkü en net orada gözüktü. Yani o iktidara gelirken WhatsApp'ı bayağı iyi kullandı. Yani dezenformasyon yaparak, karşı tarafı böyle kötüleyerek falan. Ya işte orada ben böyle şeydeyim. Bir defa tabii ki sosyal medyanın şu rolü var. Yani çok hızlı yayıyor. Yani herkesin elinde. Yani en hızlı yayıcı. Bununla beraber yani bu tarafı zaten yok sayamayız. Gerçekten siyasi kültür ve medya okuryazarlığı çok kritik. Yani aynı amcalar, dayılar, teyzeler zaten televizyondan da gördüklerinde ya da gazeteye baktıklarında da aynı şekilde inanıyorlar. Ve yani Türkiye'de de maşallah yani şeyler de hani böyle spekülatif haber konusunda gazeteler ya da televizyonlarda geri kalmıyor. Hani WhatsApp mesajlarından. O yüzden hani böyle işte orada asıl suçlu kim? Yani böyle medya üzerinden mi bu olay oluyor doğrudan yoksa bizim genel kolektif siyasi okuryazarlığımızda mı bir sorun var? Hani onlar biraz sorgulanabilir. Çünkü yani biz ne kadar ders açsak, şey de açsak burada hani o kişi ona inanacak. Hayır biz güzel süsleyip yapsak ki böyle bir arkadaş vardı yani uydurup bir tane maden ortaya attı. Hani bor minerali gibi.
Kontoryum muydu?
Kontoryum galiba evet yani Boğaziçi'nden bir arkadaş yapmış onu. Sonra tanıştık da onunla. Yani sırf şey denemek değil, hani uyduruk bir şey yayıyor ve tuttu yani. Hani bu bizim hani genel bir kültürsüzlüğümüz. Hani şimdi bu konuda, şimdi tabii akademisyen olarak da eğitim şart deyince de komik oluyor ama yani gerçekten hani daha büyük bir şey lazım. Ha, bu arada yapmayalım etmeyelim diye değil. Hani yine çareler düşünelim her aşamada. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin teyit örgütleri de bence fena çalışmıyor. Hepsinin ellerine sağlık. Hani onlar bir taraftan görevini yapıyor. Bir sürü akademide de şimdi mesela medya okuryazarlığı daha ciddi bir rol oynamaya başladı. Ve bence mesela insanlar da biraz bunaldı yanlış bilgi yayılımından. Her şeye rağmen hani belki hala çoğunluk spekülasyon haberlerden hoşlanıyor ama yani bence şimdi daha kaliteli içeriğe de bir ihtiyaç ve arzu yükselmeye başladı. Yani bu herkes kendi çapında çalışmalı bence. Şey yine bazen büyük resmi, hani o şeyi de sevmiyorum bunu kullanmayı ama hani büyük resmi görmemiz lazım. Yani burada bu amcalar, dayılar hep böyleydi. Yani bunu da bilelim. Buna rağmen ama ne yapabiliriz? Ha, bu arada şeyi de hiç küçümsemiyorum. O amcalar, dayılar, teyzeler vallahi kullanmaya başlayınca isterlerse çok iyi de öğreniyorlar. Ben bazı şeyleri vallahi öğreniyorum yani onlardan da, hani küçük pratik şeyleri falan da. Hiç öyle şeyde değiller yani, kesinlikle yani bilgisiz, cahiller falan kesinlikle demiyorum. O bir siyasi kültür meselesi yani, komplo teorilerine çok açık bir ülke bizimki. Böyle hayatı anlamlandırıyoruz. Burada tabii yine aynı, hani oralara ayrıca zaten başka programda gireceksiniz. Ama hani komplo teorilerinin bile hepsinin kökeninde doğruluk da olduğu için bir miktar. Yani hani ülke, işte içinde bulunduğumuz ülkenin yapısı da hani bir sürü kaygıyı da uyandırmaya hazır zaten. O yüzden de hani böyle bir karmaşa ve kaygı içinde yaşıyoruz. Bunlar da oluyor ama bu arada işte doğru bilginin peşinde hani koşmaya devam etmek lazım. Yani ne bileyim, demokratik bir toplum herhalde öyle inşa edilecek. Başka bir yol göremedim daha ben. Yani tam son sözler gibi oldu ama buyur, sen sormaya devam et.
Evet. Yani evet, siyasi iklim meselesi, politik kültür meselesi çok karmaşık bir mesele gerçekten. Teknolojileri her ne kadar etkisi olsa da belki de belki de abartılıyor gibi bir sonuca da varabiliriz hani. Çünkü sonuçta teknolojileri yaratan, içerikleri yaratan, yayan da yine biziz.
Evet. Orada İngilizcem işte bu şey, moral panik kavramı, hani moral panike düşmeden bunu değerlendirebilmek. Yani onun altını çizeyim. Yoksa her teknolojinin de tabii ki bir rolü var. Her mecranın var. Hani bu böyle indirgemeci olamayız. Yalnızca siyasi kültür böyle yapıyor diye de diyemeyiz. Onun büyük etkisi var. Mecranın da etkisi var. Arada bunları analiz ederken hep böyle düşülen bu büyük kaygı ortamına, işte bu moral panik denen o literatürü de çok seviyorum o yüzden. Çünkü hani çok başımıza gelen de bir şey. Hani olduğundan daha büyük göstermesi olayı, hani medyanın, ona düşmeden analiz edilebilir tabii.
Peki şey konusunu da getirmek istiyorum. Böyle hani farklı platformlar, farklı mesajlaşma uygulamaları var. WhatsApp, Discord, Telegram, Signal gibi. Hepsinde farklı şekilde organize oluyor insanlar. Hepsinin farklı tasarımları var. Bu platform mimarileri dediğimiz konu aslında. Yani platform mimarileri tabii açık sosyal ağlar için daha çok kullanılan bir şey ama evet. Bu karanlık mesajlaşma uygulamaları, kapalı mesajlaşma uygulamalarında farklı platform mimarileri var. Burada nasıl farklılıklar var sizce? Hani farklı mesajlaşma uygulamalarının farklı etkileri var mı? Yoksa daha böyle mesajlaşma uygulamaların kendi genel bir etkisinden mi bahsedebiliriz?
Yani var olabilir tabii. Yani hani aslında mesela bunların karşılaştırılması da biraz lazım gibi. Hani şöyle, bir platform bir kültür yaratıyor aslında. Yani her mecra. Şimdi mesela Telegram'ın bir kültürü var. Hani Discord'un da var. Yani bir kültürden bahsedebiliriz. Hani Discord bence hala nihai olarak böyle gamer odaklı. Yani en azından gamerlığın yanında bir şeyler yapanların hani daha çok kullandığı bir mecra. Mesela Telegram deyince aklıma kripto paralar geliyor mesela. Onun dışında hemen hemen bütün siyasi oluşumların orada bir yansıması var. Hacking grupları, troller, hepsi orada örgütleniyor. kültürün yanında tabii şey de var. Mesela Telegram grup sayısını daha çok imkan veriyor. WhatsApp'ta bildiğim kadarıyla 250, şeyde 2000'e kadar çıkabiliyor Telegram'da. Sonra mesela Telegram kanal diye bir şey yarattı. Yani tek yönlü bir iletişimi mümkün kılıyor. Siz böyle kitlelere sesleniyorsunuz ve engellenmesi de zor gibi gözüküyor. Aslında o da bir biraz yanılgı işte bu siyasi geçmişinden dolayı Telegram'ın. Telegram aslında engellenebilir yani. Yani o kadar da müthiş bir enkripte bir sistemi yok. Hatta güvenlik açıkları bildiğim kadarıyla Signal ve WhatsApp'tan daha fazla. Ama işte siyasi geçmişinde Rusya ve İran'a kafa tuttuğu için oradaki otoritelere en azından bir dönem ve böyle biraz bir kahramanlık hikayesi olduğu için yani işte Telegram'ın kurucusu çocuk işte abisiyle beraber bunu fonluyor. Uzun süredir yeni yeni gelir kaynakları oldu. Bildiğim kadarıyla Dubai'de yaşıyorlar. Hani böyle bir uzun yıllar hani orada burada takıldıktan sonra mesela Telegram böyle hani bir bakıma meydan okudu. Hani Putin rejimine de gibi. Hani böyle bir imajı var. Hoş şu anda Rusya'da yasaklı değil. Bu da bazı şüpheleri getiriyor hani beraberinde. Ama böyle bir hani etrafında daha böyle bir aktivist ve bir şey oluşturmuş durumda. Mesela Signal çok aslında en güçlü, en kuvvetli, yani güvenlik açısından en iyi mecra. Ama orası da çok geeky tırnak içinde kalıyor mesela. Hala hani böyle özellikle hacktivist çevreler dışında hani böyle çok az insan kullanıyor. Son birkaç yılda arttı. Hani biraz popülerliği de arttı. Edward Snowden'ın da etkisi olsa gerek. Ama hala şey diğerlerinin gerisinde daha böyle işte ne bileyim özgür yazılımcı bir kafa var sanki orada. Yani her mecranın biraz şeyi var, platformu bir özellikleri var. Yani WhatsApp herkes orada olduğu için hani şey mesela vazgeçilemeyecek bir yer gibi hala. Bu arada güvenliği de fena değil. Çünkü zaten Signal'ı kuranlar o WhatsApp'ı kurduğu için başta bir kısmı en azından güvenli. Bunun gibi hani her mecranın böyle bir şey. Mesela artık Facebook o bakımdan hani belli bir yaş ve grup demografi hala hani kullanıyor. Hala da kullanımı yüksek. Ama eski şeyi sanki bu diğer mecralar kadar mesela aktif değil. Gündemde değil. Ama bunu sakın küçümsemeyelim. Çünkü hala büyük bir kitle orada ve hani bir sürü grup devam ediyor orada. Hani o bazen biz de yanılgıya düşebiliyoruz. Hani biz kullanmayınca sanki kimse kullanmıyor gibi. O yüzden dönüp oraya da bakmak lazım. Yani en az WhatsApp'ta kadar yerleşik bir şey hala Facebook uygulamaları da.
Peki bu konunun bir de araştırma boyutu var. Sizin de aslında şey olduğunuz, deneyimli olduğunuz konu, etnografi konusu. Bu tarz ortamlarda, bu tarz kapalı, içine kapalı ortamlarda ne gibi etnografik yöntemler uygulanabilir? Ne gibi zorluklarla karşılaşılabilir? Siz hiç yaptınız mı ya da...
Ya ben bir miktar yaptım. Burası biraz açık uçlu bir alan. Şöyle daha hani yeni girildiği için aslında hani yolda biraz düzülecek bunun formasyonu, formatı. Yani ben birkaç grubun içinde bulundum. Yani bunlar zaten şeydi, özel izin gerektirmeyen zaten ilan edilmiş gruplardı, troll gruplarıydı. Orada hani dönüp yaptığım şey bir içerik söylem analiziydi. Orada alınan kararların Twitter'a nasıl yansıdığıydı. Genellikle Twitter hedefleniyordu. Biraz böyle hani sebep sonuç ilişkilerini ve ne kadar etkili olup olmadığını hani anlamaya çalışıyordum. Ama bu mesela etki dediğiniz anda etkinin hani zaten medyacıların korktuğu bir alandır. Çok hani farklı şekilde ölçülebilir ve ölçülemeyebilir. Benim derdim daha çok bu pratikleri, bu kalıpları incelemekti. Biraz descriptive bir boyutta baktım. Şimdi bir taraftan public olduğu için hani herkesi alıp böyle aslında kendi görüşüne göre bir troll hareketi yaratmak istediği için özel bir izin almama gerek kalmadı. Ama ya da bir etik kaygı duymadım o bakımdan içeriye bakmakta. Ama daha küçük gruplara girildiğinde onu ben mesela etik çalışan hocalara danışırım. Yani danışmak isterim. Hani orada mesela nasıl bir rol alacaksın? Kendini tanıtacak mısın? Yoksa daha anonim bir şekilde mi var olacaksın? Gibi hani şeyler geliyor. Çünkü sen hani kriminal bir investigasyon yani araştırma da yapmadığın için sen Hani yine de bir biraz açık olmak gerekiyor ama ne kadar açık olmak doğrudur? Orada gri noktalar başlıyor. Ben tam öyle bir şey yaşamadım. Yani içine alındığım tüm grupları zaten aldılar beni bir şekilde. Mesela ben bir hemşirelik grubumda içindeyim en azından. Hala da çıkmıyorum çünkü söylemi inceliyorum. Yani özel bir şey yapmıyorum ama hani şeyi görmek istiyorum. Başka önüme düşmeyecek malzeme oradan geliyor. Mesela onun nasıl sirküle ettiğini, oradan gelen bir şey nereye gittiğini falan anlamaya çalışıyorum. Biraz böyle hani nasıl diyeyim yön şey kalıplar bulma peşindeyim. Ya da bu arada söylemler işte bunları incelerken baktım ki hani bir taraftan mesela troll listelerini Twitter'da da listeler yaptım hani kapalı. O takip ediyorum zaten. Yani çok da büyük bir hani değişiklik olmuyor aslında. Yani hani ben hiç o kapalı gruplara bakmasam da çoğu aktiviteyi zaten görecektim Twitter'da da. Ama bu anki bir araştırmanın sonucu hani başka şeyler olabilir. Başkaları da evleri çok bakir bir alan. O yüzden hani onu vurgulayayım. Ben o yüzden çok kaygılanmadım araştırma sürecinde. Bu durumda şeye gerek kalmadı. Hani benim kısa süreli araştırmamda özel ayrıca yüz yüze görüşme yapmaya ya da online görüşme yapmaya. Ama bu siz orada içeride olduktan sonra bunları da teklif edebilirsiniz. Hani etnografinin başka bir boyutu. Ya da kamusal orada grup içinde ya burada ne demek istediğiniz gibi sorup aslında saf saf sorularla belki açmaya çalışabilirsiniz. Bazı aksiyon alma denemelerini gibi. Ya da üçüncü kişilere orada bakabilirsiniz. Belki sizin gibi daha yalnızca takip edenler vardır. Sizin araştırma düzeninize, kurgunuza bağlı olarak değişir. Yani ne yapmak istediğinizi. Ben hani belli bir tür dezenformasyon nasıl üretiliyor ona bakıyordum. Hani ama hani başka bir şeye baktığınızda başka bir kurgu gerekebilir araştırmada.
Evet, yani gruptaki insan sayısına da çok bağlı tabii, dediğiniz gibi hani 10 kişilik bir gruba girseniz mesela muhtemelen bir şey söylemeniz gerekir. Yani orada
evet, yani orada yani sizi zaten onu almışlarsa hani sizi kendilerinden görüyorlardır gibi geliyor bana. Ya da sivil polis gibi hareket ediyorsunuz. O zaman o ay hani o da mesela şimdi sivil polis için normal ama mesela bir araştırmacı için etik bir sorun. Hani siz kimliğinizi saklayarak orada olmalı mısınız gibi şey hani durumlar var. Ha yani bilerek de alırlar belki. O da ayrı bir güzel bir şey, yani oradan da bir şey çıkar o zaman. Sizi öyle almışlarsa biliyorlarsa neci olduğunuzu, buna rağmen oradaysanız tamam, o da güzel bir bulgu getirir ama genelde o küçük grupları öyle almazlar hani gibi geliyor bana. Yani dışarıdan birisini.
Evet, yavaş yavaş sona geliyoruz. Ama bir sorum daha var. Aslında buna kısaca değindik ama çözüme dair aslında sorum. Yani MedeWise projesi gibi projeler ne kadar etkili oluyor, buna biraz değindik. Ama yani genel olarak baktığımızda teyitçilik ve bilgi, haber doğrulama yeterli mi sizce? Nasıl, ne tip bir çözüm çerçevesi ya da ne tip alternatif çözümler olabilir?
Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, hani yeterli değil tabii tek başına hiçbir şey ama bazı son araştırmalar gösteriyor ki aslında teyit organizasyonlarının yaptıkları işe yarıyor. Yani insanlar kendini düzeltiyorlar ya da en azından böyle daha kamusal ortamda ne bileyim bir milletvekilinin dediği bir şey, hani bir teyit kuruluşu diyorsa ya bu yanlış bu dediğiniz, bunu mesela düzeltiyor. Bu da hiç yoktu niye? Tabii bu arada hani yanlış bilgi hep doğru bilgiye göre daha çok yayılıyor. Böyle de araştırma var. İnsanlar spekülasyonu seviyor ama mesela yine de kendini düzeltmesi açısından iyi bir şey bu. Onun dışında bence mesela artık bunun kaynağı ne? İşte bu doğru mu gibi soruları sordurabilmek hani sıradan kullanıcıya bir bence başarı. Bunun için de daha çok bu meselelerin gündemde tutulması lazım. Ve tutuluyor gibi. Hani böyle bir büyüme, yükselme var. O bakımdan ben bunu çok değerli görüyorum. Yani bu çalışmanın arttırılması lazım. Ve mecra odaklı olarak da mesela MedeWise'in ki yalnızca bir başlangıç. Ben bunun tek başına yeterli olduğunu sanmıyorum ama bence güzel bir hamle. Yani WhatsApp üzerinden hani eğer oradan yayılıyorsa yanlış bilgi, o zaman oradan gitmek. İşte Instagram'dan yayılıyorsa Instagram üzerinden. Mesela şey dikkatimi çekti geçen, YouTube videoları var ya, hani YouTube da aslında önemli mecra ve YouTube'da hani bir sürü mesela aşı karşıtı video varken aşıyı aşının iyi bir şey olduğunu söyleyen video sayısı o kadar azmış ki. Bir araştırmacı ona bakmış. Yani hani orayı böyle boş bırakmışlar. Hani şeyler, teyitçiler diyeyim genel olarak. Ya da hani kullanıcılar. Hani her mecrada mücadele etmek gerekiyor. Mecranın yapısına, doğasına göre. Genel okur yazarlık, medya okur yazarlığı vesaire gibi şeylerle hani çözüm bir yere kadar sağlanabilir. Dediğim gibi o büyük resim içinde kurumların yeniden saygı da kendini yaratabilir, güven yaratabilmeleri lazım. Yani sonuçta bir ülke başka bir ülkeye yalan söyleyerek girdi. Irak'ı kastediyorum burada. Yani Amerika, İngiltere işte burada kitle imha silahları var dedi. Yok. Hani olmayan bir şey sebepten girdiler. O yüzden hani şimdi onları da kurumların güven sağlayabilmesi lazım. O ayrı tabii. O bizim ötemizde. Onu artık kurumlar düşünsün. Ama biz en azından kendi çapımızda daha hani sivil toplum üzerinde böyle hani bahsettiğim şeyler üzerinden hani çabalarla belki iyi bir şeyler yapabiliriz. Çözüm olarak bunları düşünebiliyorum.
Peki. Çok güzel bir program oldu hocam. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun.